yaşıyoruz. Zaten Antakya, kutsal kitabın zamanında, yani küresel bir kentti. Roma İmparatorluğu'nun üçüncü şehirdi. Yani Roma, İskenderiye ve Antakya. Aynı zamanda çok zengin bir kentti. Yani arkeologlara göre oradaki evler çok büyüktü. Oradaki millet çok zengindi. Yani 2000 yıl önce. Ve aynı zamanda okullarıyla, profesörleriyle meşhur bir yerdi aynı zamanda. Oradaki halk kozmopolit, entelektüel, okumuş, elit bir halk. Bizim gibi yani. Değil mi? Ve o zaman o şehre bakacağız. Çünkü çok stratejik, çok önemli, çok büyük bir şehirdi. Ve biz de çok büyük, çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Ya bu hafta Wikipedia baktım. Tamam mı? İstanbul dünyada kaçıncı diye büyüklükte. Ve Wikipedia'ya göre ister inanın ister inanmayın biz 5. oluyoruz artık. Yani söyleyeceğim. Shanghai, Karachi, Beijing, Lagos ve İstanbul. Wow. Tamam mı? Ve biz burada yaşıyoruz. Ne kadar büyük bir ayrıcalık. Değil mi? Ve o zaman bugün ne çalışacağız? Yani Tanrı'nın sözüne bakacağız. Hristiyan müjdesinin Antakya'ya ilk nasıl ulaştığını öğreneceğiz. Çünkü ince bir nokta vardı, bir an vardı. Çok önemli bir an. Müjde büyük şehre geldi. Şehir müjdeyi yutacak mı? Ezecek mi? Söndürecek mi? Yoksa Hristiyan müjdesi şehri etkileyecek mi, değiştirecek mi? Çünkü ikisi mümkün. Ve bakacağız o zaman kutsal kitaplarımız varsa Elçilerin Kitabı 11. bölümü ve 19. ayeti. Elçiler 11-19, 3 ayet okuyacağım bugün. İstefanos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike yani Lübnan, Kıbrıs yani benim memleketim ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kirenli olan bazı adamlar, isimlerini bilmiyoruz, Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rabisa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rab'bin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'e döndü. Ve bazı insanlar Lübnan'a kadar gittiler. Güzel, ben de gittim, güzel bir yer. Bazıları da Kıbrıs'a gittiler. Hamdolsun, plajlar güzel, çok rahat bir yer. Bazıları da Antakya'ya gittiler. Ama nasıl gittiler? Yani işte yurtlarından, memleketlerinden uzaklaştılar. Neden? Çünkü arkadaşları İstefanos, İsa hakkında müjdeyi paylaştığı için, konuştuğu için taşlanarak öldürüldü. Şehit oldu. Ve bu insanlar bunu gördü. Bu bizim arkadaşımız, tamam mı? Düşünsenize. Kilisemizden bir arkadaş işte paylaşıyor müjdeyi. İnsanlar gelip taşıyorlar. Adam ölüyor. Onu özlemez miyiz? O zaman siz nasıl hissediniz kendinizi acaba? Korkardık değil mi? Üzülürdük. Ve ayrıca ondan sonra büyük bir baskı başladı ve herkes kaçmak zorunda kaldı. Kendi memleketlerinden, kendi evlerinden mülteci oldular, sığınmacılar. Bugünkü Irak'tan gelen, Suriye'den gelenler gibi değil mi? Kaçmak zorunda kaldılar. Bence çok özlediler. Bence Antakya'da olmak istemediler. Evde olmak istediler. Nazım Hikmet'in en meşhur eseri neydi? Memleketim, memleketim, memleketim. Sürüldüğünde yazdığı bir şiir. Değil mi? İnsan memleketini özlemez mi? Fakat gittikleri her yerde ne konuşuyorlardı? Yani yeni bir şehre geldiler. Hiçbir şey bilmiyorlar. Nerede alışveriş yapılıyor? Nerede okula gidiliyor? Hiçbir şeyleri yok. Geliyorlar ve herkesle İsa hakkında konuşmaya başlıyorlar. Bizim tanıdığımız biri var. Şifa veriyordu, öğretiyordu. Onu öldürdüler. Sonra üçüncü günde ölümden dirildi. Hepimiz üzerine kutsal ruhunu döktü. Onun için yaşıyoruz şimdi. Peki niye şehrimize geldiniz o zaman? Peki ve İsa'ya hizmet ettiğimiz için kaçmak zorunda kaldık. Ama bak şunu demiyor. Biz olsaydık bence kutsal yazılar şöyle yazıldı. Yazılmış olacak. Tamam. Antakya'ya gittiler ve gittikleri her yere yakındılar. Değil mi? Ne zavallı bize. Evlerimizden kovulduk. Özlüyoruz, eve gitmek istiyoruz. Bu şehirden nefret ediyoruz. Çünkü zaten Antakya güzel bir şehir. Ama büyük şehirlerde güzellik daha büyük oluyor ve kötülük daha büyük oluyor. Ve Antakya ahlaksızlıkla meşhur bir yerdi aynı zamanda. Bence orada olmak istemediler. Kendilerini yani bir kirlenmek istemediler. Ama yine de müjdeyi paylaştılar. Ve bu hikayeden dört şaşırtıcı olay görüyoruz. Ve birincisi de bu imanlıların tavırlarını gördüğüm zaman şaşırıyorum. Nasıl yani? Sen neden İstanbul'da olduğunu bilmiyorum. Ya belki burada doğdun, büyüdün. Kismet. Yapacak bir şey yok. Belki okumak için buraya geldin. İş için buraya geldin. Evlenip de gelin geldiniz buraya. Bilmiyorum. Belki kocanızı zorla sizi İstanbul'a getirdi. O da mümkün. İstanbul hakkında nasıl düşündüğünüzü de bilmiyorum. Seviyor musunuz, nefret ediyor musunuz? Trafiği seven biri var mı? Boğazın kıyısında oturup balık yemeyi seven var mı? Her şehirde harika şeyler var, kötü şeyler de var. Ve acaba senin İstanbul'a karşı tavrın nasıl? Ve senin Tanrı'ya karşı İstanbul'da bulunduğun için nasıl? Çünkü bu imanlılar şayet içlerine kapanıp ne zavallı bana, memleketi özlüyorum, hiç kimseyle konuşmak istemiyorum, evim içinde kalacağım, hiç yeni arkadaş edinmeyeceğim deseydi ne olurdu acaba? Müjde orada paylaşılamazdı. Antakya kurtulamazdı. Ve Hristiyanlık sadece Yahudilik içinde kalırdı. Biz de Yahudi olmayan imanlılar olarak imana gelmezdik. O zaman bir teşekkür lazım bu adamlara, değil mi? Ve senin tavrın, senin tutumun çok önemli. Her şey orada başlıyor, senin yüreğinde. Yeremia'nın zamanlarında Yahudiler Babil'e sürüldüler. Babil'de olmak istemediler. Zorla oraya gönderildiler, göç ettiler ve Tanrı'nın peygamber aracılığıyla onlara verdiği söz şuydu ki Yeremia 29, İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor. Yani sizi oraya gönderen benim. Evler yapıp içinde oturun. Bahçe dikip ürününü yiyin. Evlenin, oğullarınız, kızlarınız olsun. Yani hemen dönmeyeceksiniz. Burada kalacaksınız. İşiniz var burada. Oğullarınızı, kızlarınızı evlendirin. Yani çok uzun bir süre burada kalacaksınız. Onların da oğulları, kızları olsun. Orada çoğalın, azalmayın. Sizi sürmüş olduğum kentin senliği için uğraşın. O kent için Rab'e dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır. Değil mi? Biz İstanbul'un bir parçasıyız artık. İstanbul iyiye giderse hepimiz iyiye gideceğiz. İstanbul kötüye giderse hepimiz kötüye gideceğiz. Bu yüzden İstanbul için dua edin. Diyor Rab. Hepinizin şunu görmesini istiyorum. İstanbul'dayız. Tanrı'nın vaadi, Tanrı'nın huzuru, Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın mesedilişi senin üzerindedir. Ve gittiğin her yere Tanrı seninle beraber geliyor. Yani iş yerine girdin mi Tanrı seninle geldi. Kendini çekirge gibi hissetmeyin. Yani ne kadar ben küçüğüm, burada bütün bu imansızlar var, beni yutacaklar, ezecekler diye. Tanrı seninledir. Wow. Ailende, apartmanda bir bereket var senin üzerinde. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği ilk vaat neydi? Seni bereketleyeceğim ve senin aracılığınla herkesi bereketleyeceğim. Yani biz bereket taşıyoruz. Gittiğimiz her yere. Sen iş yerine gittiğin zaman ablacığım. Tanrı seninle beraber geliyor. Bu harika bir vaat. Harika bir şey. O zaman korkmayalım ve tavrımız çok önemli. Sabahleyin kalkıp da ben bugün bir bereket olacağım diyebiliriz. Çünkü önemli olan kim olduğun değil. Önemli olan kime ait olduğundur. Ve biz bence hamam böceği gibiyiz. Küçük ama zırhlı. Tamam mı? Yaşam böceği yani. Nükleer savaşı varsa kim ayakta duracak? Hamam böceği. İmanlılar sayısı çok küçük. Şimdi böyle 50 kişi arasında biz şehri değiştireceğiz konuşmakla deli miyiz? Ama Tanrı bizimledir. İkinci şaşırtıcı olay bu hikayede. Greklerle de konuşmaya başladılar. Ayeti okuyacağım. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kirenli olan bazı adamlar Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Ve bu tarihte bir ilk. Bu çok büyük bir gelişme oldu. Rugby var ya, bizim deli İngiliz oyun rugby. On nasıl icat edildiğini biliyor musunuz? Bir adam vardı, ismi William Webb Ellis. Bir gün futbol oynarken topu bir ele aldı, koşmaya başladı ve yeni bir spor doğdu. Yani daha önce görmediğin bir şey görmek istersen, daha önce yapmadığın bir şey yapmalısın. Wright kardeşler, yani ilk uçağı yapan adamlar, onların babaları bir Tanrı adamıydı, vaizdi, Hristiyan. Ve o her pazar günü uçuş kavramına karşı vaaz verip duruyordu, tamam mı? Yani gökyüzü sadece meleklere ait, kuşlara ait. Tanrı bize bacaklar vermedi mi diye söylüyordu. Aynı zamanda arka bahçede onun oğulları ilk uçağı yapıyorlardı. Ama daha önce görmediğin bir şey görmek istersen, daha önce yapmadığın bir şey yapmalısın. Ve bu adamlar bunu yaptılar. Yani Yahudiler doğal olarak başka bir yere gittikleri zaman Yahudiler arasında kalacaklardı. Biz de öyleyiz. Londra'ya gidebilirsin. Türklerin yaşadıkları bir semt var. Orada 20 yıl boyunca yaşayıp da İngilizce öğrenmemek mümkün. Değil mi? Çünkü bizimkilere gidiyoruz. Her zaman öyle. Ailemiz var, tanıdıklarımız var. İş verirler, bir kalacak bir yer verirler. Ve Yahudiler için de öyledi. Zaten Antakya'da kuruluşundan beri çok büyük bir Yahudi nüfusu vardı. Hala var. Ve bazıları tamam doğal olarak kendi çevreleri içinde kaldılar ve müjdeyi paylaştılar. Biz Mesih'i biliyoruz. Hayatımı değiştirdi. Seni de tanıman istiyorum. Lütfen tanıştırabilir misin? Senin için dua edebilir misin? Ve bu çok doğal, gayet doğal. Tanıdıklarımız arasında, çevrelerimiz arasında. Sen paylaşıyor musun? Senin çevrenle, senin ailenle. Tanıdığım harika biri var. Senin de tanıman istiyorum. Ve bu gayet doğal. Fakat içlerinden bazıları, yo biz onlara da gitmek istiyoruz dediler. farklı bir dille, yani şu ana kadar Aramice olarak konuşuyorlardı. Ama şimdi yok, Grekçe olarak da konuşacağız. Farklı bir dille. Ve bu insanların yani nasıl paylaştılar, müjde nasıl paylaşır? Yani sokakta bağırarak değil, bir kişiyle arkadaş olup evine gidip yemek yiyeceksiniz, konuşacaksınız değil mi? Ahbap olacaksınız. Ve aynı şekilde biz de bunu yapmalıyız. Tanımadığımız insanlarla iletişim kuralım. İlişkilerimiz olsun. Yani Yahudiler için bu son derecede zordu. Çünkü Yahudiler için Yahudi olmayanlar pisti. Günahkardı. Onlarla zaman geçirmek istemiyorum çünkü kirlenmek istemiyorum dediler. Herkes hakkında. Biz de bazen öyle olabiliriz. Değil mi? Ve aslında senin kendi arkadaş grubun içinde kalmak kolay. Ama ve aynı grup içinde kalırsan kolay olur. Ama o grubun dışına çıkarsan olay olur. Ne istiyorsun? Kolay mı olsun? Olay mı olsun? Bu tarihte bir ilk. Ne istiyorsun? Pepsi mi? Hepsi mi? Ne içersin beyefendi? Pepsi mi? Hepsi mi? Ya Pepsi güzel de. Hepsi mümkün. Ve aynen öyle bizimle. Bizim arkadaşlarımızla. Bir bereket var üzerimde. Onu paylaşmak istiyorum. Demek ki çok kişiyle yemek yemek zorundayım. Hallelujah. Çünkü müjde yemek yiyerek paylaşılıyor. Hamdolsun. Ve normalde İstanbul'da yakın çevreler aslında küçük. Samimi olduğumuz gruplar aslında küçük İstanbul'da. Yıl başında radyoyu dinliyordum. Orada herkes telefon açıp yani yılbaşı nasıl kutlayacaklarına dair konuşuyorlardı, tamam mı? Ve herkes biz 5 kişi çağıracağız eve falan. Bir adam afra tafra bir tarzla, tamam mı? İşte benim evime 13 kişi gelecek. Ve herkes vay beyefendi çok zenginsiniz, çok arkadaşlarınız var. Sanki küçük, sanki büyük bir grupmuş gibi. Değil mi? Ama bak eğer senin sadece 13 tanıdığın varsa müjde sadece 13 kişiyle paylaşılacak. Ve bazen böyle bir grubun içine girmek çok zor. Mesela eşimin ailesiyle tanışmak zorunda kaldım. 13 yıldır onlara ziyarete gitmek zorunda kalıyorum. Hamdolsun. Ve aslında her gittiğimde aynı hikayeler dönüyor. Aynı şakalar. Aynı işte şu oldu hatırlıyor musun şu oldu diye. Evet biliyorum çünkü son geldiğimde aynı şey konuşuyordunuz. Ve onun içine girmek çok zor böyle. Ama bizim gruplarımızda öyle olabilir. Değil mi? Aynı arkadaşlarla aynı şey konuşuyorum. Aynı şakalar. Peki bir misafir o grubun içine girmek mümkün mü? Böyle şeyler düşünmemiz lazım. Şimdi eylemsel ve peygamberliksel bir eylemde bulunacağız. Beraber, vaazın ortasında. Tamam mı? Rabbin sofrasını kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Herkes biraz ekmeği ele alacak. Üst kata aynı şeyi yapacaksınız. Ben gelip sizi izleyeceğim. Biraz ekmeği ele alacaksınız. Çünkü Rabbin bedenini hatırlıyoruz. Mesih bizim için can vererek çarmıhta öldü. Üçüncü günde ölümden dirildi. Umudumuz, her şeyimiz bu gerçektir. Amin. Biraz ekmeği ele alacaksınız. Senin ülkenden olmayan bir kişiye gideceksiniz. Tamam mı? Ben Kıbrıslıyım. Burada başka Kıbrıslı biri yok. O zaman benim için kolay. Başka bir kişiye geleceksiniz. Diyeceksiniz Mesih senin için öldü. Yabancı olsan bile. Tamam mı? Ve vereceksiniz. Herkesin bunu yapmasını istiyorum şimdi. Tamam mı? Mesih bizimle beraber. O zaman ekmeği dağıtacağım. Bunu yapmakla hem seviniyoruz ve eğleniyoruz Tanrı'nın huzurunda. Aynı zamanda çok ciddi bir şey yapıyoruz. Çünkü Mesih'in çarmıhtaki gadar bir şekilde ölümünü hatırlıyoruz. Tamam mı? O zaman biraz ekmeği alacaksınız. Çekingen olmayın. Zaten bir aileyiz burada. Tanımadığınız biriyle ya da farklı bir ülkeden biriyle tanışacaksınız ve ekmeği vereceksiniz onlara. Çünkü hikayede bunu yapmışlar. Tamam mı? Tamam. O zaman tamam. Dua edeceğim. Bir şükür duasına edeceğim şimdi. Yüce Rab İsa, sana hayranız. Çünkü sen bildiğin çeberin içine kalmadın. Cennetlerde meleklerle beraber kalmadın. Sen bizi gördün. Sen rahat alanından çıktın. Sen yeryüzüne geldin. Sen bizi sevdin. Bize hizmet etmeye geldin. Rabbi, ayaklarımızı yıkadın. Günahlarımızı kaldırdın. Şifalarımızı iyileştirdin. Ve çarmıhta kan dökerek bizim için can verdin. Harikasın Rabbi. Senin gibi fedakarlık yapan biri tanımıyorum ben. Bizi seven, güçlü olan Mesih, seni seviyoruz. Ve senin huzurun ve ruhun şimdi aramızdadır. Ve seni de takip etmek istiyoruz. Sana da benzemek istiyoruz. Senin gibi olmak istiyoruz Rabbi. Biz senin izlerinden gitmek istiyoruz. Biz de tanımadığımız insanlara gitmek istiyoruz. Yeni arkadaşlarımız olsun. Yeni insanlarla ahbap olalım Rabbi. Yeni insanlarla samimi olalım. Yemek paylaşalım, ekmek paylaşalım ve senin harika müjdeni paylaşalım ya Rabbi. Şükrediyoruz sana çünkü bunu ilk yapan sendin. Ve sen bizim yiğit kahramanımız, kralımızsın. Yüce Mesih, senin adınla dua ediyorum. Şükrediyorum. Amin. Amin. Oturabiliriz, devam edelim. O zaman herkese bir tavsiyem var. Buyruğum demeyim, tavsiyem. Bugün kilise çıkışında normalde konuşmadığınız bir kişiyle konuşun. Ve hafta içi bir kişi evinizi çağırın. Bir çay içelim beraber, bir kahve içelim beraber, bir yemek yapalım beraber. O zaman bugün kilise çıkışında bir kişiyle konuşun. Bu hafta müsait misiniz? Benim evime gelmek ister misiniz diye. Çünkü kilise aslında burada pazar günü yaptığımızdan ibaret değil. Kilise aslında hafta içi yaptıklarımızdan ibarettir. Gerçek bir aile olacaksak eğer. Anlaştık mı? Okey. Üçüncü burada şaşırtıcı olay. Ve şu anda, şu ana kadar sadece bizim sorumluluklarımızdan bahsediyordum. Yani biz kendi tutumlarımızdan, yüreklerimizden sorumluyuz. Ve çemberimizin dışına çıkıp yeni insanlarla konuşmaktan sorumluyuz. Ama burada üçüncü olarak Rab'in de bizimle nasıl çalıştığını da görüyoruz. Çünkü üçüncü olarak çok sayıda kişinin iman etmesini görüyoruz. Ayet okuyalım. 21. Onların arasında etkin olan Rab'in gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'e döndü. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ama Kudüs'teki kilise biliyoruz ki bir günde 3000 kişi iman edip vaftiz olur. Nasıl vaftiz ettiklerini bilmiyorum. Ve kiliseye katıldılar. Ve birkaç gün sonra 5000 adam erkekten bahsediyor. Yani artı eşleri, artı çocukları 30.000 kişiden bahsediyoruz değil mi? Çocuk sayısına göre. Yani büyük bir kalabalık. O zaman burada çok sayıda kişi dediğinde böyle rakamlardan bahsediliyor. Biliyoruz ki 300 yıl sonra, 300 yıl sonra John Chrysostom Antakya'da doğduğunda meşhur bir, İstanbul'a geldi, meşhur bir vaiz oldu. O zaman da İstanbul'un nüfusun çoğunluğu Hristiyandı. O zaman 300 yıl içerisinde tamamen kaybolmuş pagan bir şehirden Hristiyan nüfusun çoğunlukta olan bir şehre dönüştü. çok sayıda kişi iman etti. Neden? Çünkü Rab'bin gücü etkindi onların arasında ve suyun şaraba dönüşmesini hatırlıyorsunuz, o hikaye. Yani düğünde şarap tükenmişti. İsa birkaç adama dedi ki şu su testilerine gidin, suyu ele alın, düğün başkanına götürün. O zaman gittiler kapılarla, aldılar suyu, götürdüler düğün başkanına, verdikleri zaman şarap verdiler. Adam da bu şarap harikadır diye bağırdı. Tamam mı? Su şaraba ne zaman değişti? Verdikleri zaman mı? Aldıkları zaman mı? Taşıdıkları zaman mı? Bilmiyoruz, bilemiyoruz. Bir gün belki Rab'e sorabiliriz. Nasıl oldu acaba? Bana da ver birazcık. Ama bunu biliyoruz ki onlar itaat ettiler. O ne dedi? Alın götürün. Aldılar götürdüler. İtaat ettiler. Ve itaat ettikleri zaman Rab'in mucizevi olağanüstü gücü geldi. Ve suyu şaraba dönüştürdü. Ve aynı şekilde bu insanlar itaat ettikleri zaman, tamam yeni insanlara greklere de gidelim, müjdeyi paylaşalım. Rab'in gücü onların arasında çok etkindi ve çok sayıda kişi iman etti. O zaman belki diyeceksin ki, yo ben iş yerimdeki arkadaşla bir paylaşmak çok isterdim de ne diyeceğimi bilmiyorum. Nereden başlayacağımı, ya hava hoş güzel, Mesih biliyor musun? Yani nereden başlayacağımı bilemiyorum. Aslında ağzını aç ve Rab suyunu şaraba dönüştürecektir. Ya bende hiçbir şey yok. Sadece su var. Tamam. Tanrı suyunu şaraba dönüştürecektir. Hasta bir arkadaşım var. Nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Yoksa el koyup bir şekilde başlayayım mı? Ve Tanrı'nın gücü gelecek. Suyumu şaraba dönüştürecektir. Ve her zaman bir başlangıç olsun. Tamam bir adım atalım. Rab'in gücü de geliyor. Ve bu ayeti birebir ele alırsak diyor ki 21. ayet onların arasında etkin olan Rab'in gücü. Yani Rab'in gücü kendi halkın arasında etkindir. Tamam mı? Rastgele bir şekilde dökmüyor ki Tanrı gücünü. Onun halkı üzerine döküyor gücünü. Ve belki diyeceksin ki peki ben tek başıma kilise yapabilirim. Yani evden, yani internetten bir vaaz dinleyebilirim, biraz müziği dinleyeyim. Tamam mı? Böyle insanlar arasında bulunmak istemiyorum. Kendi evimde, tek başıma. Rab'in gücü senin üzerinde olabilir. Ama ne amaçla? Ya da yok birkaç kişi olarak evde toplanacağız, kendimize küçük bir kilisesi falan yapabiliriz. Evet, yapabilirsiniz. Tanrı'nın gücü üzerinize olacak mı? Olacak. Ama ne amaçla? Oo, ne kadar bereket aldık hep beraber. Tamam. Ama aslında, beğendin mi? Ben bereket aldım da şöyle yapıyorum. Fakat misafirler aramızdayken, yeni arkadaşlar aramızdayken ve Tanrı'nın gücü üzerimizdeyken o zaman bayağı bir etkisi olacak. Çünkü yeni insanlar Mesih ile tanışmış olacak. Yeni insanlar şifa alacak. Yeni insanlar bereket alacak. O yüzden de bizim burada yaptığımız pazar günü toplantımız her zaman misafirlere açık. Her zaman arkadaşlarınızı çağırabilirsiniz. Tuhaflarına gidecek mi? Muhtemelen. Ama Rab'in gücü burada etkin olacak mı? Kesin. Bu ayeti çalışıyoruz. Onların arasında etkin olan Rab'in gücü sayesinde. Yani etkin olan nedir? Bir şehri değiştirmekten bahsediyorum ben. Büyük bir olay. Ama burada etkin olan pastör ne kadar bilgili değil. Tapınma ne kadar canlı değil. Ya herkes kilise farklı bir şeye göre ölçüyor, tamam mı? Senin kiliseden beklentin ne olduğunu bilmiyorum. Bazı insanlar kiliseye geliyorlar. İşte benim bildiğim kilise bu. Bunu duydum İstanbul'da. Tamam mı? Papazın bir sakalı olsun. Değil mi? Başka bir kişi şöyle diyebilir. Pastör beni günde 10 kere arasın. Hastalandığımda ayağıma gelsin. Çorba içirsin. Çorapları da giydirsin. Samimi söylüyorum. Bu kilisede o hiç olmayacak. Tamam mı? Bizim bildiğimiz kilise o değil. Ya da ya bu kilisede tapınma benim hoşuma gitmiyor. Benim tarzımdan değil. Tamam mı? Ya da buradaki insanlar bana göre değil, bizden değiller. Bunlar farklılar, biraz da tuhaflar. Tamam mı? Ama kilise neye göre ölçülür? Tanrı'nın gücü orada etkin mi, değil mi? Şartımız, standartımız o olması lazım kutsal kitaba göre. Ve diyor ki, onların arasında etkin olan Rab'in gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rab'e döndü. Herkes çok sayıda kişi desin. İstanbul'da kaç kişi Rab'e dönecek? Çok sayıda kişi. Çok sayıda kişi. Neden? Çünkü müjde aynı. Rab'in gücü aynı. Ve dördüncü ve en son şaşırtıcı olay bu hikayeden. Ölümden sonra yaşam. Yani bu hikaye nasıl başladı? İstefanos öldürüldü. Öldürüldüğü için herkes Antakya'ya gitti ve çok sayıda kişi Rab'e geldi. Bir kişinin ölümü çok sayıda kişinin kurtuluşuna sonuçladı. Ya da neyse. Ya ve bu özetle Hristiyan müjdesidir. Değil mi? Bir kişi öldü, İsa Mesih. Onun ölümü sayesinde birçok kişi imana geldi, biz dahil. Hamdolsun. Ve Hristiyanlıkta bu prensip her zaman geçerlidir. İstefanos'la, yani Mesih kadar olmasa bile İstefanos'la görüyoruz. O öldü, çok kişi imana geldi. Bir tohum düştü, sonra bir hasat oldu. Ve İsa Mesih'in ölümünde kendi üzerine dünyadaki bütün günah, bütün pislik, bütün kötülük, bütün acı şeyleri kendi üzerine aldı, üstlendi, omuzladı. O lanet. Ve onun altında boğularak can verdi. Ama üçüncü günde bir dirilişle, bir patlayışla Mesih'ten bereket ve sevinç ve kurtuluş ve huzur bütün uluslara yayıldı. Her şey aldı, sonra her şey verdi. Ve aynı şekilde bir kişinin ölümü çok sayıda kişinin kurtuluşuyla sonuçlanır. Ve sen Mesih'e geldiğin zaman aslında eski hayatına karşı öldün. Bunu sürekli ve sürekli öğretiyoruz bu kilisede. Yani İncil'e göre. Mesih'e gelen kişi eski hayatına karşı ölüyor, vedalaşıyor, güle güle diyor. Vaftizde suyun içine girdiğin zaman eski hayatına karşı ölüyorsun ve gömülüyorsun. Ve biz burada helvanızı yiyoruz. Ve cenazenizi kutlu olsun diyoruz. Hatırlamanızı istiyoruz çünkü. Öldün. Eski önceliklerinize karşı, eski tercihlerinize karşı öldün. Gittiler. Yeni bir ailen var artık. Yeni tercihlerin olacak. Yeni amaçların olacak. Yeni bir yaşamın olacak artık, değil mi? Ve aslında bir Hristiyan olmak, bir Hristiyan olarak yaşamak sadece bunu kavramaktan ibarettir. Eğer bunu gerçekten kavradıysak, bu adamlar gibi oluruz. Değil mi? Cesaretle yeni insanlara. Çünkü kendi eski tercihleri neydi? Sadece Yahudiler arasında kalayım. Şöyle altın günü yapalım. Hristiyan bir derneği kuralım beraber. Ne güzel. Ama o eski tercihlerine karşı öldüler. Yeni bir amaçları, yeni bir vizyonları var artık. Bizim için aynı şey geçerli. O zaman diyeceksin ki ya benim için öyle bir kişinin evine gitmek zor. Çünkü zor anlaşıyoruz. Zor diye ne konuşacağız, ne yapacağız beraber? Onların yemeklerini belki beğenmeyeceğim. Değil mi? O zaman kendi yemeklerini götür ve git. Ve belki bugün misafirsiniz ve Mesih hakkında biraz biliyorsunuz, biraz duymuşsunuz. Ama bana eski hayatımı karşı ölmek, onu yapmadım. Öyle bir karar vermedim. Ve resim, kutsal kitaba göre resim şu. Bir parti var. Bir yemek var. Ve içinde Mesih var. Ve ona iman eden herkes var. Ve bir kutlama oluyor. Ama sen dışarıda kaldın. Soğukta, yağmurda. Ve girmek istiyorsun ve girebilirsin. Ve davet herkese açık ama bir şartla. Girmek için ölmek gerekiyor. Eski hayatına karşı ölmek gerekiyor. Benim hayatımı seviyorum. Sevmeyecek bir şey yok. O zaman eski hayatında kal memnunsan. Ama memnun olmayanlara konuşuyorum değil mi? Eğer diyorsun ki yok benim hayatım aslında boş boşuna gidiyor. Her gün kalkıyorum işe gidiyorum. Şey yok trafikte kalıyorum. Ve amaç yok. Sevgi yok. Sevinç yok. Yani yaşıyorum ama tat yok. Kutsal kitaba göre kaybolmuşsunuz. Ve Mesih seni bulmaya geldi. Ta cennetlerinden geldi. Seni çağırmak için. Ama bir şartla, sadece küçük bir şart. Bildiğin her şeye karşı ölmelisin. Gebermelisin. Ve o zaman Mesih aracılığıyla Tanrı'nın evine girebilirsin. Partiye katılabilirsin. Aileye katılabilirsin. Şart o. Küçük bir şey çünkü senin hayatın aslında küçük. Büyük bir şey çünkü sende var olan her şeyden bahsediyorum. Filmlerde bazen görüyoruz değil mi? Bir kişi kaybolmak istediği zaman, kaçmak istediği zaman ölmüş gibi yapıyor. Kaçıyor ve yeni bir kimliğe sahip oluyor. Yeni bir başlangıç, yeni bir isim. Hatta bazen adamlar, kadınlar oluyorlar falan. Ama aslında burada bundan bahsediyoruz. Eski hayatından kaçmak istiyorsan ölmelisin. Ve Mesih'le beraber ölümden yeni bir yaşama kavuşabilirsiniz. O zaman dua edeceğiz şimdi. Vaktimiz bitti. Tanrı'nın sözüne göre büyük bir ayrıcılığa sahibiz. Birinci olarak çünkü İstanbul'da yaşıyoruz ve bu büyük ve önemli bir şehir. Ama daha da önemli olacak olarak Mesih'e aitiz. Yeni bir yaşama sahip olduk. Umudumuz var, bir çaremiz var, bir şifamız var, bir kurtarıcımız var. Hamdolsun. O zaman herkes ayağa kalksın ve dua edelim beraber. Ve Rab'bin önüne gelelim çünkü onun gücü aramızda etkin şimdi.